Ayrım 27. 47. Artık çayla aramanın zamanı gelmişti. Jean-Louis Şefiye, Faubourg Saint-Honoré sokağı boyunca yürüdü, Metignon Caddesi'ne saptı, sonra Champs-Élysées Göbekli Kavşağı'nda bir telefon kulübesi gördü. Cep telefonunun şarjı bitmişti. Tek çalıştan sonra Paul Nerton'un sesi duyuldu. ''Tanrı aşkına Şefiye, neredesiniz?'' Sesi öfkeden titriyordu. 8. bölgede, büyük başların mahallesinde. Neredeyse gece yarısı oluyor. Ne haltlar karıştırıyorsunuz. Kafe Sancak'ta sizi beklemekten ağaç oldum ve çılgın bir hikaye ama sana iyi haberlerim var. Telefon kulübesinden mi arıyorsunuz? Bir kulübede ben bulayım ve sizi arayayım. Şarjım bitmek üzere. Şefiye telefonu kapattı. Polisler bir gün 100 yılın tutuklamasını ıskalayacaklar. Sırf iyon lityum pilleri yüzünden, diye düşündü. Kulübenin kapısını araladı. Üzerine sinmiş nane kokusu onu boğuyordu. Gece yumuşaktı. Ne yağmur ne rüzgar vardı. Yoldan geçenlere, şık mağazalara, büyük taş binalara baktı. Bir zamanlar elinden kaçırdığı ama şimdi belki de çok yakınında olan şatafatlı rahat bir yaşam. Telefonun zilini duydu. Norton'un konuşmasına fırsat vermedi. Devriyelerle durum nasıl? Emrimde 2 polis minibüsü ve 3 telsizli araba var, dedi gururla. 70 kadar karakol polisiyle müfettiş mahalleyi karış karış arıyor. Tüm bölgeyi suç alanı ilan ettim. Robot resimleri 10. bölgedeki bütün karakollara ve polis birimlerine dağıttım. Mahalledeki barlar, kafeler, kulüpler, dernekler arandı. Ama küçük Türkiye'de resmi tanıyan bir kişi bile çıkmadı. 2. bölgenin polis müdürlüğüne gitmeyi düşünüyorum ve bütün bunları unut. Nasıl? Askercilik oynamanın zamanı değil. Sendeki resmin kızın şu anki haliyle ilgisi yok. Nasıl? Şefiye derin bir soluk aldı. Aradığımız kadın bir estetik ameliyat geçirmiş. İşte bu nedenle bozkurtlar onu bugüne kadar bulamadı. Kanıtınız var mı? Hatta yeni yüzünün resmi bile var. Her şey örtüşüyor. Eski yüzünü, kimliğini silecek bir operasyon için 100 binlerce frank ödemiş. Fiziksel görüntüsünü tamamen değiştirmiş, saçlarını kahverengiye boyatmış, 20 kilo vermiş, sonra Türk mahallesine gizlenmiş. 6 ay kadar önce. Sonra bir sessizlik oldu. Paul Nerto yeniden konuşmaya başladığında biraz önceki heyecanını yitirmişti. Peki o kadın kim? Ameliyat için parayı nereden bulmuş? Hiçbir fikrim yok, diye yalan söyledi Şefiye. Ama sıradan bir işçi kadın olmadığı açık. Başka ne biliyorsunuz? Şefiye birkaç saniye düşündü, sonra her şeyi anlattı. Bozkurtların hamam baskınını, yanlış kadını kaçırdıklarını, Sema Gökalp'in şoka girdiğini, Louis Blanche karakolunda gözaltında tutulduğunu, ardından Saint-Anne hastanesine götürüldüğünü ve tabii kadının Charlie tarafından hastaneden çıkarılışını ve onun salak programını da. En sonunda da kadının yeni kimliğini söyledi. Anna Hames. Sustuğunda Şefiye genç polisin beyninin son hızla çalıştığını hisseder gibi oldu. Tamamen aklını yitirmiş, 10. bölgenin herhangi bir yerindeki telefon kulübesinin içinde kendini kaybetmiş olmalıydı. Tıpkı kendi gibi. Her biri kendi kafesinde denizin derinliklerine inen 2 mercan avcısı gibiydiler. Paul kuşkulu bir ses tonuyla sordu. Tüm bunları size kim anlattı? Charlie'nin kendisi. Onunla görüştünüz mü? Biz iki eski suç ortağıyız. Beni ilgilendirmiyor. Şefiye bir kahkaha attı. İçinde yaşadığın dünyayı anlamaya başladığını görüyorum. 1995'te Saint Michel Rer istasyonuna yapılan saldırıdan sonra DNAT o sıralar hala ismi 6. şubeydi, öfke içindeydi. Çıkarılan yeni bir yasayla sebepsiz gözaltına almalara izin çıktı. Tam bir karmaşa yaşanıyordu. Ben de işin içindeydim. Arama taramalar arttırıldı. Her yere İslamcı çevrelere, özellikle de 10. bölgedekilere baskınlar yapılmaya başladı. Bir gece Charlie'ye Louis Blanche karakoluna geldi. Bir şüpheliyi sorguya çekmek istiyordu. Adı Abdül Sarai'di. Adamın üzerine çullandı. Ben yan taraftaki ofisteydim. Herif ertesi gün Saint-Louis hastanesinde öldü. Karaciğeri patlamıştı. Bu gece ona bu güzel anısını hatırlattım. Sizler gerçekten kokuşmuş insanlarsınız. Bu da size bir tür tencere kapak hikayesi yani. Sonuç elde ettikten sonra bu neyi değiştirir ki? Benim mücadelemin farklı olduğunu düşünüyorum. Hepsi bu. Şefiye yeniden telefon kulübesinin kapısını açtı ve dışarıdaki temiz havayı ciğerlerine çekti. Peki şimdi Sema nerede? Diye sordu Paul. Bu pastanın üzerindeki kiraz evlat eşyalarını toplamış yolculuğa hazırlanıyor olmalı. Dün sabah onları ekmiş. Onların tezgahını anlamış. Şu anda belleğini yani eski belleğini yeniden bulmuş ya da bulmak üzere olmalı. Söylediğin gibi. Şu anda bir kadın, iki kimlikli bir kadın Paris'in göbeğinde peşindeki iki grup insandan kaçıyor ve biz de tam ortadayız. Kim olduğu hakkında bilgi edinmeye çalıştığını düşünüyorum. Gerçekten kim olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Telefonun diğer ucunda yeniden bir sessizlik oldu. Peki ne yapacağız? Charlie'ye ile bir pazarlık yaptım. Onu, bu kadını bulabilecek tek insan olduğuma ikna ettim. Bir Türk'ün benim konum olduğunu söyledim. O da bir geceliğine işi bana verdi. Kıçından soluyordu. Beyin yıkama programı yasa dışı. Gırtlağına kadar boka batmış durumda. Yeni Sema'ya ait dosya bende ve izlememiz gereken iki yol var. Birincisi senin için. Eğer hala bu işte varsan. Şefiye bazı hışırtılar duydu. Norto not defterini çıkartıyordu. Evet sizi dinliyorum. Estetik ameliyat. Sema Paris'in en iyi plastik cerrahlarından birine başvurmuş olmalı. Onu bulmak gerekiyor. Gerçek Sema ile ilişkisi olan tek kişi bu cerrah. Yani yüzünü değiştirmeden önce, beyni yıkanmadan önce. Kurtların aradığı gerçek kadın hakkında bize bir şeyler söyleyebilecek tek herif o. Anlıyor musun? Norto hemen cevap vermedi. Yazmakla meşgul olmalıydı. Listemde yüzlerce plastik cerrah adı var. Hepsine gerek yok. En iyileri bu konuda usta olanları sorgulamak lazım. Ve bunlar arasında da en para göz olanları. Bir yüzü tamamen yeniden yaratmak asla dürüst, masum bir insanın işi olamaz. Bu herifi bulman için önünde koca bir gece var. İşlerin gidişatına göre doktoru arama konusunda yalnız olmayabilirsin. Charlie'nin adamları mı? Hayır, Charlie'ye bile Sema'nın yüzünü değiştirdiğini bilmiyor. Sana bozkurtlardan söz ettim. Onların bu işe uyanma ihtimalleri 3 kat daha fazla. Yanlış kadını aradıklarını er geç anlayacaklardır. Estetik ameliyattan şüphelenecekler ve cerrahı aramaya başlayacaklardır. Onlarla bir yerlerde karşılaşacağız, bunu hissediyorum. Kızın dosyasını yeni yüzünün fotoğraflarıyla birlikte Nancy sokağına bırakıyorum. Geçerken uğra ve onu al. Sonra da işe koyul. Fotoğrafı devriyelere vereyim mi? Şefiye bir anda soğuk terler döktü. Kesinlikle hayır. Resmi sadece doktorlara göster. Robot resimle birlikte anlıyor musun? Hatta yeniden bir sessizlik oldu. İki dalgıç derinliklerde kaybolmuştu. Ya siz? Diye sordu Nerto. Ben ikinci yolu izleyeceğim. DNAT'nin adamları Sema'nın eski elbiselerini imha etmeyi unutmuşlar. Bu kez şans yüzümüze güldü. Belki bu elbiselerde bir ipucu, bir ayrıntı, bizi asıl kadına götürecek bir şeyler bulabilirim. Saatine baktı. Gece yarısı olmuştu. Zaman geçiyordu ama son bir soru daha sormak istiyordu. Peki sende yeni bir şey yok mu? Türk mahallesi ateşe ve kana bulandı ama şimdi Nobrel ve Matskovska'nın araştırmasından bir sonuç çıkmadı mı? Hayır, hala hiçbir şey yok. Bu soru Norto'yu şaşırtmıştı. Şefiye'nin yüksek basınç odaları fikriyle ilgilenmediğini düşünmüştü. Yanılıyordu. En başından beri bu azot hikayesi onun aklını bulandırmıştı. Scarbon ona bunu anımsattığında ben dalgıç değilim demişti. Ama Şefiye bir dalgıçtı. Gençliğinde Kızıldeniz'de ve Çin Denizi'nde dalışlar yapmıştı. Hatta bir ara Pasifik'te bir dalgıç okulu bile açmayı düşünmüştü. Yüksek basıncın sadece kanda hava kabarcıklarına neden olmadığını, halüsinasyona yol açan bir etki de yarattığını biliyordu. Tüm dalgıçların derinlik sarhoşluğu olarak bildiği bir etki. Soruşturmanın başında cinayetlerin bir seri katilin işi olduğunu düşündükleri zaman Şefiye kanda rastlanan hava kabarcıklarının manasını pek çözememişti. Neden bir katil bir vajinayı usturayla parçalayabilecekken kurbanlarının kanında azot kabarcıkları oluşturmakla vakit kaybetsin ki? Bu seri cinayetlerle örtüşen bir şey değildi. Buna karşılık bir sorgulama sırasında derinlik sarhoşluğunun bir anlamı vardı. İşkence yöntemlerinden biri de tutukluya sırayla sıcak ve soğuk hava üflemekti. Tutukluyu zille tokat dövdükten sonra ona sigara vermekti. Ya da elektrik verdikten sonra sandviç ikram etmekti. İşte bu soluklanmalar sırasında adam ötmeye başlardı. Kurtlar da yüksek basınç odasıyla aynı şeyi yapmış, önce yüksek basınç vermişlerdi. Uzun süren bir acıdan sonra bir anda basınç uygulamayı kesip kurbanlarını rahatlatmışlar, aşırı basıncın yol açtığı sarhoşluğun etkisiyle onları konuşturmayı denemişlerdi. Kadınların bu şekilde pes edeceklerini ya da bu derinlik sarhoşluğunun onlar üzerinde kimi kez gerçeği söylemekte kullanılan bir serum etkisi yapacağını düşünmüşlerdi. Bu kabus gibi işkence tekniğinin arkasında acımasız bir işkencecinin olduğuna inanıyordu Şefiye. Bir işkence uzmanının. Kim? Kendi korkularını bir kenara bıraktı ve mırıldandı. Bir yüksek basınç odası Paris'te sık bulunan bir şey olmamalı. OPG'den çocukla bir şey bulamadı. Bu tip cihazları bulunduran yerlere gidildi. Mukavemet testleri yapan sanayi tesisi sahipleri sorgulandı. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Şefiye, Norton'un ses tonunda bir tuhaflık hissetti. Kendisinden bir şey mi saklıyordu? Ama bununla kaybedecek vakti yoktu. Ya antik çağa ait masklar? Diye sordu. Onlarla da mı ilgileniyorsunuz? Paul'un kuşkusu artmıştı. Bu bağlamda dedi Şefiye, her şey beni ilgilendiriyor. Kurtlardan birinin belki bir takıntısı, özel bir ruhsal bozukluğu vardır. Bu konuda bir sonuca ulaştın mı? Maalesef. Buna, yani bu konu üzerine eğilmeye vakit bulamadım. Benim çocukların da bir şey bulup bulmadığını bilmiyorum ve Şefiye Norton'un sözünü kesti. 2 saat içinde haberleşelim ve bu arada cep telefonunu şarj etmeye bak. Telefonu kapattı. Bir an bir şimşek hızıyla Norton'un silüeti gözlerinin önünden geçti. Hintli saçları, badem gözleri. Bir polis için yüz hatları çok yumuşaktı. Sert görünmek için tıraş olmuyor ve hep siyah renkli elbiseler giyiyordu. Ama tüm saflığına rağmen doğuştan polisti. Bu çocuğu seviyordu. Henüz ona karşı yumuşamamıştı ama onu artık kendi soruşturması haline dönüşen bu işe ortak etmişti. Acaba ona gereğinden fazla şey mi söylemişti? Telefon kulübesinden çıktı. Yoldan geçen bir taksiye el etti. Hayır, en önemli kozu kendine saklamıştı. Norta'ya en önemli gerçeği söylememişti. Taksiye bindi ve şoföre Kude Orfev'deki adresi verdi. Artık avın kim olduğunu ve neden bozkurtların onun peşinde olduğunu biliyordu. 10 aydan beri onun izini sürmesinin basit bir sebebi vardı. 48. 70 santim uzunluğunda, 30 santim derinliğinde beyaz renkte ağaçtan dikdörtgen bir kutuydu. Fransa Cumhuriyeti'nin kırmızı mührüyle kapatılmıştı. Şefiye kapağın tozunu üfledi ve Sema Gökalp'in hayatıyla ilgili ip uçlarının şimdi bu beyaz tabut içinde olduğunu biliyordu. İsviçre çakısını çıkardı, en ince ağızlı bıçağı mührün altına soktu, kırmızı kabuğu kopardı ve kapağı açtı. Müthiş bir küf kokusu genzini yaktı. Giysileri gördüğü anda içini bir heyecan dalgası kapladı. Burada, bu kutunun içinde onun işine yarayacak bir şeyler olduğundan emindi. Kurulmuş bir makina gibi hızla kutunun içine bir göz attı. Adalet Sarayı'nın bodrumunda serbest bırakılan tutukluların şahsi eşyalarının teslim alındığı kirli perdeli bir yerdeydi. Bir kadavranın gün ışığına çıkarılması için ideal bir yer. Önce beyaz bir iş gömleğiyle buruş buruş olmuş beyaz bir şapka. Gürdilek'in işçilerinin giymek zorunda olduğu üniforma. Onu buldu. Sonra diğer şahsi elbiseleri. Açık yeşil renkli uzun bir etek, frambuaz rengi tığ işi bir ceket, yuvarlak yakalı arduvaz mavisi bir gömlek. Tümü Tati mağazalarından 3 kuruşa alınmış giysiler. Bu elbiselerin hepsi kesimleri itibariyle batılıydı ama renkleri ve özellikle de renk uyumları açısından köylülerin giydiği kıyafetleri andırıyordu. Açık mor renkli bol pantolonlar ve limon veya fıstık renkli gömlekler gibi. Kadını çıplak hayal etme fikri onda farklı arzular uyandırdı. Bu elbiselerin altında hayal ettiği solgun vücut bütün sinirlerini duyarlılaştırdı. İç çamaşırlarını incelemeye başladı. Ten rengi küçük beden bir sütyen, yıpranmış, tarazlanmış, çok kullanıldığından hareli bir görünüm almış siyah bir külot. Tüm bu iç çamaşırları genç bir kızın beden ölçülerine uygundu. Diğer 3 cesedi düşündü. Geniş kalçalar ve iri memeler. Kadın sadece yüzünü değiştirmekle yetinmemiş, iliklerine kadar tüm vücudunu tıraşlatmıştı. Aramaya devam etti. Eski püskü ayakkabılar, kullanılmaktan parlamış naylon çoraplar, havu dökülmüş bir manto. Cepler boşaltılmıştı. Başka bir şeyler bulabilmek ümidiyle kutunun dibini yokladı. Plastik bir torba umutlarını boşa çıkarmadı. Bir anahtarlık, bir bilet karnesi, İstanbul'dan alınmış makyaj malzemeleri. Anahtarlığı aldı. Anahtarlar onun eski bir tutkusuydu. Bütün anahtar tiplerini tanıyordu. Düz anahtarlar, elmas uçlu anahtarlar, kanallı anahtarlar. Elbette kilitler konusunda da bilgi sahibiydi. İnsanlardan oluşan bir çarkın mekanizmasını hatırlatıyordu ona. Birbirlerinin haklarına tecavüz etmeyi, birbirlerini kontrol etmeyi, denetlemeyi seven insanlardan oluşan bir mekanizmayı. Anahtarlıktaki iki anahtarı inceledi. Biri çift kademeli bir kilidi açıyordu. Şüphesiz bir evin, bir otel odasının veya boktan bir apartman dairesinin anahtarıydı. Diğeri ise düz bir anahtardı ve aynı kapının üst kilidini açmakta kullanılıyordu. Hiçbir alaka kuramadı. Şefiye küfretmemek için kendini zor tuttu. Ele geçirdiği ganimetin hiçbir önemi yoktu. Bu eşyalar, bu elbiseler sıradan bir işçi kadına ait şeylerdi. Hem de çok sıradan. Tüm bunlar sıradan hiçbir önemi olmayan şeylerdi. Sema Gökalp'in bir Zulası olduğundan emindi. Yüzünü değiştirmesi, 20 kilo vermesi, kaçak bir işçi kadın gibi yer altında yaşaması için geride güvendiği bir şeyler olması gerekirdi. Şefiye, Bouvenny'nin sözlerini hatırladı. Pasaportu eteğinin iç tarafına dikilmiş olarak bulundu. Her giysiyi elleriyle yokladı. Mantonun astarını kontrol etti. Mantonun etek kısmını yoklarken parmakları bir kabarıklık fark etti. Sert, uzun, tırtıklı bir kabartıydı bu. Kumaşı yırttı ve giysiyi silkeledi. Bir anahtar avucuna düştü. Uç kısmı delikli bir anahtardı bu. Üzerinde bir numara vardı. 4C32. "Bire karşı 100 iddiaya girerim ki bir emanet dolabının anahtarı," diye düşündü.